أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Peygamberimiz Aleyhisselam'ı aile efradı ile beraber daha yakından tanımak ve ona daha yakın olmak ve bütün hayatımıza yansıtmak arzusuyla hazırlayıp sizlerle paylaştığımız yeni bir Gül Sohbetleri programıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak başlıyorum yine bugünkü programıma. Bildiğiniz gibi Hazreti Ummu Seleme Hint annemizi sizlerle paylaşıyoruz. 15 bölüm paylaştık. 16. bölümüyle inşallah kaldığımız yerden yine özet veremeden efendim devam edeceğiz. Öncelikle şunu söyleyelim. Annelerimizi sizlerle paylaşmaya çalışırken daha önce bunu birkaç kez daha söylediğimi hatırlıyorum. Annelerimizin bütün hayatını ayrıntılarıyla vermek değil, Peygamberimiz Aleyhisselam'la olan, ashab-ı kiramla olan ilişki ve iletişimi, karşılıklı olan münasebetleri, onlar içerisinden derleyebildiğimiz çok düşündürücü, ibret verici, bazen duygulandıran, bazen ağlatan, bazen güldüren sahneleri paylaşarak yaşadığımız hayatı daha bir renkli hale getirmek ve onları hayatımızın içinde onlarla beraber yaşamak arzusuyla efendim. Şu an sizlere paylaşacağım ilk örneğim böyle tebessüm ettiren bir örnek. Ummu Seleme annemiz çünkü diyor ki bu hadiseyi diyor anlattık ki kendisi anlatacak bu hadiseyi az sonra göreceğiz. Resulullah Aleyhisselam da diyor içlerinde olmak üzere diyor Medine'de bir yıl diyor buna güldük biz diyor yani. O kadar diyor şey geldi hatırladıkça güldük diyor bu hadiseye. Efendim olay ne? Ummu Seleme Hint annemiz anlatıyor. Bu aynı zamanda şunu gösterir biraz sonra onu da söyleyeceğim. Sahabiler bir hadiseyi yaşadıkları zaman bir sefere bir yola giden sahabiler. Onlar seferden yoldan döndükten sonra onlarla beraber olamayan, onların yanında onlarla beraber gidemeyen sahabelerin oralarda neler yaşadığı, hayata dair olayları çözmede, gündelik hayatımıza ışık tutacak birçok hadiseyi birbirleriyle paylaştığını görüyoruz. İşte annelerimiz de bunun içinde, bilhassa Ummu Seleme annemiz bu konuda bayağı önde görürüz. Çünkü kendisi o seferde olmadığı halde, o seferden bize hadiseyi anlatacak. Çünkü seferden dönenler, yakınları, yeğenleri kim varsa işlerinde annemiz soruyor. Annemiz çok soran bir insan, araştıran bir insan, çok bilge bir anne. Onlar da yaşanan hadiseleri anlatıyorlar. Annemiz de bunu bizimle paylaşıyor. Anlatıyor. Ummu Seleme Hint annemiz radıyallahu anha. Diyor ki, Ebu Bekir ticaret için Basra'ya gitti. Medine dönemindeyiz. Hazreti Ebubekir biliyorsunuz tüccar, ticareti yapıyor. Bu sefer de Basra'ya gidiyor. Yanında birçok kişi var da Nuayman ve Süveyd bin Harmele'de bulunuyordu. Bunlar hepsi diyor Bedir asabındandır. Süveyd asık işine bakıyordu. Hazreti Ebubekir ticaret için onlardan uzaklaşınca Nuayman Süveyd'in yanına geldi diyor. Ve acıktım diyor bana biraz yiyecek ver. Acıktım bana biraz yiyecek ver dedi diyor. Süveyd ise Ebu Bekir gelmeden önce veremem. Hele bir gelsin ondan sonra. Ama acıktım onu bekleyemem diyor olmaz diyor. Ebu Bekir gelmeden sana bir şey veremem. Hatta beraber oturup da yiyemeyiz. Onu beklememiz lazım diyor. Efendim Nuayman bir yandan açlığı var. Ancak şakacı bir yönü var. Mizahi bir sahabedir bu. Meşhurdur bunun zaten şakaları. Efendim ancak bunun şakaları bazen ölçüyü aştığı da oluyor efendim. Ki burada örneği biraz göreceğiz. Sen görürsün diyor. Ben seni kızdıracağım diyor. Suibit de çok muti bir insan. Sakin, ağırbaşlı, kızmayan, bağırmayan, çağırmayan bir insan. Seni kızdıracağım, görürsün diyor. Efendim, Nuayman kalkıyor. İleride oturan insanların yanına gidiyor. Demek orada bir kafile var. Oradan mola vermişler, oturuyorlar. Başka bir kafileler. Diyor ki, benim yanımda diyor, çok böyle güçlü, kuvvetli bir kölem var diyor. Yani çok diyor işinize yarar. Satacağım diyor. Ancak diyor bir kusuru var. Onu söylemem lazım ki haksızlık olmasın diyor. Nedir diyorlar kusuru? Ben köle değilim. Ben hürüm der diyor. Tek kusuru bu. Güçlü, kuvvetli, çalışkan, efendim üretken, bilgili, hoş bir insan, ağır, sakin. Ancak işte böyle bir huyu var. Ben köle değilim der. Ben hürüm der. Tek sıkıntım budur. Buna rağmen eğer sizlerle anlaşabilirsek efendim satmak istiyorum. İşte arada pazarlık yapıyorlar diyor Ummu Seleme Hint annemiz. 10 diren dinara anlaşıyorlar. Efendim tamam gelin diyor ben size köle diyor göstereyim. Suibit'in yanına geliyor. Efendim birdenbire atılıp çünkü Suibit böyle bir şeyi bilmiyor beklemiyor. Ellerini bağlıyor onun. Suibit'in radıyallahu anh. Diyor ki o insanlara işte size anlattığım köle budur. Bakın. Hakikaten bakıyorlar öyle yani düzgün. Bir kişi sonuçta hür bir adam, bilge bir insan, ağır bir insan. Köle de benzemiyor ama işte diyor kölem budur. 10 dinara anlaşmışlar. Verin parayı alın köleyi. Parayı veriyorlar ve köle diye Suibit'i alıyorlar. Ancak Suibit itiraz ediyor. Bu diyor yalan söylüyor. Size şaka yapıyor. Ben köle değilim. Hür bir insanım. Yapmayın dediyse de bunu daha önceden Nuayman bu şeyi hazırladığı için tek bir kusuru var. Ben köle değilim. Hürüm der. Onu bildiklerinden hadi oradan diyorlar. Senin böyle diyeceğini biz zaten biliyoruz. Hadi yürü yürü diye efendim biraz Suibit gitmek istemeyince ipi boğazına geçirip sıkıca bağlayarak sürüp götürüyorlar. Efendim gerçekten Nuayman efendim bu köleyi satmış oluyor. Burada bir şeyi düzeltelim. Bu Ummu Seleme Hint annemizin rivayetidir. Bazı farklı rivayetlerde efendim Hazreti Nuayman'ın Hazreti Ebu Bekir'i sattığı da rivayet edilir. O başka bir hadisedir efendim. Bu Ummu Seleme annemizi biz sizlere paylaşıyoruz. Ummu Seleme annemizin bize anlattığı hadisedir bu. Hazreti Ebu Bekir ile beraberken onun yoldaşı, arkadaşı Suibit'i satıyor. Kim? O da arkadaş olan Nuayman. Biraz sonra işlerini bitiren Hazreti Bekir yanlarına geliyor. Efendim bakıyor ki Suibit yok. Yemek de hazırlanmamış. Onun vazifesi o çünkü o sefer esnasında. Soruyor nerede diyor Suibit, neden yemek hazır değil? Hazreti Nuayman da diyor ki ben çok acıktım, sen de geciktin. Ben dedim ki Suibit'e yemek hazırla bir şeyler yiyelim. O da olmaz dedi. Ebu Bekir gelsin beraber yiyelim dedi. Ben de ona bir şaka yaptım. Ne şakası yaptın? Ben diyor onu köle diye şuradaki kavme sattım. Subhanallah diyor Hazreti Bekir ya ne yaptın? Biz şimdi nasıl anlatacağız? Allah diyor sattım diyor parayı da aldım. Aha para diyor. Neyse parayı alıyor ondan 10 dinarı. Efendim hemen adamların yanına gidiyor. Efendim işte selam sabah. Tabii Hazreti Bekir ağır bir insan biliyorsunuz. Diyor ki ben Ebu Bekir'im. Efendim o arkadaşım şakacı bir arkadaşımızdır. Bu yemek hazırlamadı diye buna kızmış. Bir yandan şaka olsun diye bir yandan ceza olsun diye bunu size köle diye satmış. Bunun köle olmadığını ben şahidim. Bu benim yol arkadaşım diyor. Bu benim memleketlim diyor. Bu adam öyle köle falan değil. buyurun paranızı. Kusura bakmayın, arkadaşımın şakasıydı bu. Lütfen bunu bana geri verin diye Hazreti Bekir söylüyor. Onlar da Hazreti Bekir'e inanıyorlar. Paralarını alıp efendim Süheybit'i geri veriyorlar. Bunlar seferden gelince işte anlatılıyor Medine'de bu hadise. İşte burada aynı zamanda şu çıkıyor ortaya. Hayatı paylaşma noktasında zaten İslam tarihinin bir güzelliği budur efendim. Olaylar sanki böyle hepsi yaşamış gibi görüyoruz yani. Bugün denirse kurumsallaşma mantığı, yani bir cemiyet, cemaat, teşkilat bilinciyle çalışma mantığı işte bu. Yani seferde esnasında yaşanan bir hadise annemiz tarafından böylesine ayrıntılı öğreniliyor. Bu yetmiyormuş gibi annemiz bunu da başkalarıyla paylaşıyor. Onlar da diğerleriyle böylece hadise herkes tarafından öğreniliyor. Efendim Ummu Seleme annemiz diyor işte bu hadise diyor Medine'de anlatıldığında ben Resulullah Aleyhisselam'ın hiçbir şeye bu kadar diyor güldüğünü görmedim diyor. Ancak hatırlayalım aynı zamanda estağfurullah hatırlayalım muhakkak ki biliyorsunuz hatırlatalım demiyorum düzeltiyorum hatırlayalım hep beraber diyorum. Resulullah Aleyhisselam hiçbir zaman hiçbir şekilde kahkahayla gülmemiştir. Kahkahayla gülmeyi de tasvip etmemiştir. Onun gülmesi tebessüm halindedir. Ve Ummu Seleme annemiz bu hadise diyor anlatılınca Resulullah Aleyhisselam diyor tebessüm etmekle beraber diyorum. Yani arka dişlerini görünceye kadar diyor böyle ağzını da açarak böyle güldüğünü gördüm diyor. Yani ha ha ha değil belki ama öyle bir tebessüm ki içten bir tebessüm. Güldüğünü diyor gördüm. Bir yandan diyor bakardı diyor Ummu Seleme annemiz. Resulullah Aleyhisselam diyor ne zaman diyor Nuaym'la karşı karşıya gelse böyle gülerdi diyor. Nuaym'ın da diyor en çok sevdiği sevindiği şey Resulullah Aleyhisselam'ı tebessüm ettirmek. O yüzden diyor o da diyor bir yolunu bulur bir muziplik yapar. Efendim zaten böyle mizahi bir sahabe ya. Resulullah Efendimiz en böyle sıkıntılı, hüzünlü zamanlarında bile onu diyor tebessüm ettirirdi. Hazreti Nuaym'an radıyallahu anh. Böyle güzel bir hadise efendim. Bunlar arasında yaşanmış. Efendim sahabilerin yaşadığı hadiseler birçok kitapta sahabeden tablolar, örnek tablolar gibi birçok isimle efendim kaynaklarımıza gelmiş, yazılmış, çizilmiş. Bunlar arasında en meşhurlarından hepinizin çokça bildiği, çok duyduğu efendim meşhur Hayatus Sahabe isimli eserde çok fazla örnek bulursunuz efendim. Ancak İslam tarihi ve silik toplarının neredeyse hepsinde benzeri tablolar tabi biraz geniş anlatılan kitaplarda vardır. Onları da orada geniş geniş görürüz. Hazreti Ummu Seleme Hint annemiz birçok yerde problem çözmede hatta hadise problem haline gelmeden hemen hallediğimde eğer problem olmuşsa ve sıkıntı yaşanıyorsa onu çözmede gerçekten çok yerde ön ayak olmuştur. Sadece hatırlatalım daha önce bunu sizlerle paylaştım ben. Efendim Hudeybiye anlaşması esnasında hatırlayalım efendim hep beraber. Peygamberimiz Aleyhisselam ashab-ı kirama işte kurbanlarınızı kesin, tıraşlarınızı olun, ihramdan çıkın buyurdu. 3 defa ifade ettiği halde sahabe-i kiramın hemen faaliyete geçmediğini gördü. Hatırlayalım tekrar söylüyorum bu ifadeyi. Umre yapmak niyetiyle kalkmışlar Medine'den Mekke'ye gelmişlerdi. Hudeybiye'ye kadar gelmişlerdi. Ancak takdir-i ilahi orada bir anlaşma oldu. Ve o anlaşma maddelerinden bir tanesi de o sene umre yapmayacaklar, geriye dönecekler maddesiydi. Bu sahabe-i kirama ağır geldi. Ama Allah-u Teala neyi murat ettiğini tabii daha sonra sahabede görecek. Fetih suresi gelecek. Bunun bir taviz olmadığı, bunun bir takiyi olmadığı, bunun bir mağlubiyet olmadığı, eziklik olmadığı, tam tersine bir fetih olduğu ortaya konacak ayeti kerimede. İşte burada Ummu Seleme annemiz çok üzülen ama çok üzülen Resulullah Aleyhisselam'a dönecek. Diyecek ya Resulallah, annem, babam, canım, kanım, her şeyim sana feda olsun. Ey Allah'ın Resulü, onları hoş gör. Onlar Kabe'ye varacağız, onu tavaf edeceğiz, umre yapacağız diye hasretle geldiler buraya kadar. Ve onlar senin anladığını anlamaları mümkün değil. Onlara bunu söylemek yerine sen çıkıver, kurbanını kesiver, tıraşını oluver, ihramdan çıkıver, göreceksin onlar sana bir teki geri kalmaksızın itaat edeceklerdir diyecek. Ve yine sizlerle paylaştığım gibi Resulullah Aleyhisselam gerçekten Ummu Seleme Hint annemizin bu güzel önerisine çok memnun kalacak, tebessüm edecek, ona dua edecek. Sonra çıkıp Bismillahi Allahu Ekber diye sesli bir şekilde kurban kesmeye yönelince sahabe-i kiram hepsi de fırlayıp bu işin şakası olmadığını ve bunun burada bittiğini anlayacaklar. Ve Resulullah Aleyhisselam'a itaatte örnek bir tavır ortaya koyacaklar. Efendim dedim ya, bazen hadiseyi ikinci, üçüncü elden anlatınca eklemeler, çıkarmalar olur. Bazen anlatım esnasında öyle bir niyet olmadığı halde yanlış anlaşılabilecek bir duruş da olur. Onun bir örneğini şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine Ummu Seleme annemizin o güzel çözümüyle bunu görüyoruz. Seleme bin Hişam bin Muğire'nin hanımı Ummu Seleme Hint annemizin yanına geliyor. Tebük'ten sonra bu hadise yaşanıyor. Kadıncağız çok üzgün. Ama çok üzgün. Ummu Seleme annemiz nedir bu halin diyor. Senin üzüntün ne böyle? Hem diyor bana ne oluyorum ki ben hiç Seleme bin Hişam'ı dışarıda bir yerde göremiyorum. Ne sıkıntısı var acaba onun? Deyince kadıncağız içini döküveriyor. Sorma diyor. Derdimiz çok büyük. Hayırdır inşallah diyor. Hayırdır inşallah. Efendim bazı hadiseler yaşandı Tebük'te. Ki ben tüm Tebük'e girmiyorum zaten. Bazıları bir hamle esnasında bir hücum, bir çekilme sahneler yaşanmıştı küçük de olsa bir yerde. Ondan dolayı Medine'ye gelindiği zaman efendim dışarı çıkınca millet oradaki bazılarına sizi gidi kaçaklar sizi. Allah yolundan kaçtınız ha? Sizi kaçaklar diye böyle çıkışmaya başlıyorlar. Bu rivayet aynı zamanda Mute Harbi için de ifade edilir. Mute Harbi'nin rivayetleri çok daha sıhhatli ama Ummu Seleme Hint annemizde Tebük'le ilgili efendim rivayet gelmiş. Ki bunu İbn Hişam da böyle rivayet etmiş efendim. Ummu Seleme annemiz Subhanallah öyle şey olur mu? Ben bunu Resulullah Aleyhisselam'a söyleyeyim. Ama diyor şikayet gibi olmasın. Şimdi sahabeyi şikayet etmekten çekiniyor. Ancak bazı anlarda sahabe de sahabeyi yanlış anladığı oluyor. Bu ifademe lütfen dikkat edelim. Sahabeyi şikayet etmek istemiyor ama bazen de sahabe de sahabeyi yanlış anladığı oluyor. Biz elbette ki her şeyi dostları anlayamıyoruz. Zaten yanlış anlamasak, hadiseleri idrak etsek biraz daha edepli olur. Paylaşmaya çalıştığımız, okumaya, yazmaya çalıştığımız insanların herhangi birileri olmadığı, Resulullah'ın arkadaşları, talebeleri olduğunu düşünür, ona göre edepli davranırız. Ummu Seleme Hint annemiz hiçbir şeyi bu senin meselen, bu senin problemin, kendin çöz gibi böyle bir ötelemiyor hiçbir şeyi. O yüzden burada da çarpıcı bir örnek var. Yani kendisiyle hiç alakası olmayan bir hadise bu. Kadıncağız üzgün gelmiş ziyarete. Ummu Seleme Hint annemiz onun üzgün olduğunu görünce derdini soruyor. Kadın da derdini anlatıyor. Ummu Seleme annemiz hadisi geçiştirmiyor. Ya bunu mu kafaya takıyorsun ya? Boş ver ya. Geçer gibi yuvarlak laf söylemiyor. Derdini paylaşıyor. Yol gösterirken de onu üzmüyor, bozmuyor. Git Resulullah'a söyle demiyor. Bizzat kendisi hadiseyi üstleniyor. Resulullah Aleyhisselam'a soruyor bu hadiseyi. Resulullah Aleyhisselam da bilakis diyor. Bilakis gerçek kaçaklar öyle diyenlerdir. Sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Gerçek kaçaklar öyle diyenlerdir. Söyleyin Seleme'ye çıksın. O kaçak değil, o mücahittir diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ummu Seleme Hint annemiz efendim hemen varıyor Seleme bin Hişam'ın hanımının yanına. Resulullah Aleyhisselam'ın bu müjdesini veriyor. Kadıncağızın bugünkü Türkçeyi kullanayım. Ayakları yerden kesiliyor efendim. Büyük bir sevinçle, neşeyle. Çok mutlu oluyor tabii. Hemen koşuyor. Müjdeyi kocasına veriyor. Adamcağız çok mutlu olmakla birlikte yani biraz da endişe ediyor tabii. Kendini çok hırpaladığı için belki diyor hanım ben biraz kendime geleyim diye hani deriz ya gaz vermek işte veya boş saf vermek hani böyle motive etmek falan. Acaba böyle bir şey mi diye Resulullah'a sormaya çekiniyor da o da Ummu Seleme annemize soruyor. Ummu Seleme annemiz de Resulullah'ın müjdesini ona da söyleyince o da Ummu Seleme annemize dua ediyor. Efendim yine Ummu Seleme annemizin duruşunu anlama noktasında geçmiş bir örnekten kısa bir kesit daha sizlerle paylaşmak durumundayım. Hatırlayacaksınız Mekke Fethi esnasında Resulullah Aleyhisselam'ın en büyük amcası Haris, o amcasının oğlu Ebu Sufyan Mughire bin Haris'in İslam'a giriş sahnesinde aynı zamanda halasının oğlu Abdullah bin Ebu Ümeyye'nin sahnesinde efendim Ummu Seleme Hint annemizin çok etkin bir rolü olmuştu. Yani ikisi de Resulullah Aleyhisselam'a uzun süre tam Mekke Fethi'ne varıncaya kadar düşmanlık yapmışlar. Haklarında ölüm emri verilmiş. Ancak bunlar son anda akılları başlarına geliyor. Ya da şöyle söyleyelim. Rabbim onların da gönüllerine iman muhabbeti düşürüyor. Müslüman olmaya karar verip Medine'ye efendim gelirken yolda İslam ordusuyla karşılaşıyorlar. Ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına varıp İslam'a girmek için geldiklerini söyledikler ama Resulullah'ın yanına yaklaşamıyorlar. Çünkü haklarında ölüm emri verilmiş. İşte burada Ummu Seleme Hint annemiz devreye girecek. Kendisine de hakaret edildiği halde, evet işte burayı söyleyeyim diye tekrarladım ben. Hikayenin tamamına girmiyorum çünkü. Kendisine de hakaret edildiği ağır sözler söylendiği halde bir anne şefkatiyle, bir anne duruşuyla Resulullah Aleyhisselam ile bunlar arasında aracı olmuş ve Peygamberimiz Aleyhisselam'la görüşmeleri için gayret sarf etmiştir. Biliyorsunuz bunu görmüştük. Hazreti Ali Efendimiz de yol göstermişti ama konum Hazreti Ali olmadığı için burada oraya girmiyorum ama Ümmü Seleme annemiz gerçekten burada çok yapıcı bir duruşu var. Ama burada beni en fazla etkileyen ve önümüze duran, üzerinde durulması gereken sahnedir bu. Ve bunun tekrar tekrar söylenmesi gerekiyor. Kendisine de ağır sözler söylendiği, hakaret edildiği halde onlar İslam'a girmek için gelince, çünkü onların dertleri şudur, biz pişman olduk, yanlış yaptığımızı anladık, bizzat onunla görüşüp İslam'a gireceğiz. Ama kendimizi ifade edecek bir fırsat bulamıyoruz. Ummu Seleme annemiz onlara bu fırsatın kapılarını aralıyor, bu yolu gösteriyor. Siz değil miydiniz benim hakkımda şunları şunları söyleyen demiyor. Böyle bir intikam derdine düşmeden efendim Ebu Sufyan Mughire bin Haris ile Abdullah bin Ebu Ümeyye'nin Peygamberimiz Aleyhisselam'la görüşmesini ve onların da İslam'a girmesine vesile olmada Ümmü Seleme Hint annemiz çok büyük bir emek sarf ediyor, bir vazife üstleniyor kendisine efendim. Evet efendim, Ümmü Seleme Hint annemizin birçok yönden çok özellikli olduğu ifade edilir. Onunla ilgili sizlerle paylaşabileceğim o kadar çok şey var ki, işte onun olgunluğu, isabetli görüş sahibi oluşu, güzel hatibe oluşu, hadiselere yaklaşımı, tedbirli duruşu, birçok şey. Ancak bir küçük yanlışı da düzeltmek istiyorum. Bazı kitaplardan görürüz. Ben de böyle bir şey görmüştüm. Bazen de çok ehil de olsa hocalarımızdan da dinlemiş oluruz. Ümmü Seleme annemizin tabiinden, yani tabiin nedir? Sahabeyi gören Müslüman tabiin. Tabiinin büyüklerinden Hasan Basri Hazretlerini emzirdiğine ilişkin, onun süt annesi olduğuna ilişkin bazı rivayetler kaynaklarımıza geçmiş. Ancak aynen kaynaklarımızda bunun yanlış olduğu da geçmiş. Çünkü Hasan Basri bebekken Ümmü Seleme annemiz onu görüyor, kucağına alıyor, yediriyor, içiriyor bir şeyler. Ancak yedirmesi, içirmesi sanırım yanlış anlaşılmış. Çünkü Ümmü Seleme annemiz Hasan Basri Hazretlerini kucağına aldığında zaten kendisi çok yaşlanmıştı. Yani süt emecek çocuğu yoktu. Yani edebi aşıyorsa beni mazur görün, yani söylemeye zorlanıyorum. Sütü yok, yani süt verecek bir konumu geçmiş Ümmü Seleme annemiz Hasan Basri Hazretlerini kucağına aldığında. O yüzden yani bazen, yani ne olur, süt annesi olsa ne olur, olmasa ne olur şeklinde ifadeler bazen geçiyor ama yani ola ki bunlar böyle güne gelirse tartışmaya girmeye gerek yok. Ben sadece bir ufak bir şeyi düzeltmek istiyorum. Çünkü Ümmü Seleme annemiz Basra'ya gidiyor. Hasan Basri Hazretleri'nin evine, yani onun annesine daha doğrusu, yani Hayra'dır onun annesinin ismi, oraya misafir oluyor. Zaten onlar da onu davet etmişler. Efendim hani ev işlerini düşünün, böyle bir şey işte, çocuk oturuyor, yatıyor, kalkıyor, neyse artık. Oradan bir şey, suydu, ekmekti falan, mamaydı, bir şeyler böyle eline aldığı, belki temizliğini yaptığı, beslediği, bakımıyla ilgilendiği rivayetleri daha baskın çıkıyor. Çünkü bana İslam tarihçisi, siyercisi olduğum için bu soruda çok soruyor. Hocam, Ümmü Seleme annemizin tabiinden kimin süt annesidir? Hadi bakalım bil diye beni tıkamak için böyle soruyorlar. Ben çok üzülüyorum. Ümmü Seleme annemiz tabiinden kimsenin süt annesi değildir diyorum. Ya hoca biraz oku da öğren diyorlar bana. Hasan Basri'nin süt annesidir. Peki ben onlara soruyorum. Ümmü Seleme annemizin doğum yılını biliyor musunuz? Vefat yılını biliyor musunuz? Peki Hasan Basri bebekken Ümmü Seleme annemizin sütte bebeği var mı? O zaman duruyorlar ya, var mı yok mu? Mübarekler, yani öyle ezberci olmamak lazım. Konuştuğumuz annemiz ise, yani bir şey bilmiyorsak sabırlı olacağız. Gerek yok yani böyle şeye girmeye, polemiğe girmeye gerek yok. Ha yani böyle bir rivayet okumuş olabiliriz. Ben çünkü çok böyle önde gelen isimlerden de duydum bu ifadeyi, rivayeti. Sanırım çünkü kaynaklarımız da onu diyor. Yani bu konu bayağı çok ciddi şekilde, çok fazla kaynak var şu anda önümde. Efendim tabii siz beni görmüyorsunuz. Çok fazla kaynak var şu anda önümde. Efendim mesela, yani belki merak edersiniz diye efendim birkaç kaynak adı vereyim ben size. İbn Haluka'nın Vefayatul Ayan adlı eseri efendim. Şirazi'nin efendim Tabakatul Fukahası. Daha ne söyleyeyim? Bu ikisi bilhassa o dönemi anlattığı için çok önemli. Aynı zamanda Kehale'nin kitabı, Ayşe Abdurrahman Bintü Şati günümüzün alimi hanımlarından, bu da bu rivayette söyler. Salihi bu rivayetleri söyler, Taberi de söyler bu rivayet. Aynı zamanda çok var yani kaynaklar. Buradaki hedef ne? Ümmü Seleme annemizin Hasan Basri'nin küçük bebekken ufak bir temizliğine, beslenmesine, eğitimine katkıda bulunmuş. O yüzden Hasan Basri tabi'in arasında çok özel bir yere sahip Ummu Seleme radıyallahu anha validemiz. Ancak çocuklardan açılmışken bir ifade daha kullanayım, daha önce geçtiğim. Biliyorsunuz Ummu Seleme annemiz Peygamberimiz aleyhisselam ile evlenmeden önce Ebu Seleme ile evliydi. Ondan 4 tane çocuğu olmuş idi. Ebu Seleme vefat edince daha sonra Peygamberimizle evlendi biliyorsunuz. Ve Peygamberimizden Ummu Seleme annemizin çocuğu olmadı. Ancak önceki kocasından yani Ebu Seleme'den olan çocuklarına bakımını sürdürdü. Bir gün merak etti, sordu. Aslında şunun içinde bir incelik var. Bunun görülmesi lazım. Bakalım hep beraber görebilecek miyiz? Dedi ki ey Allah'ın Resulü, ben Ebu Seleme'nin çocuklarına bakıp onlarla ilgileniyorum. Yani geçimlerini sağlama noktasında, terbiye noktasında. Bunun için bana sevap var mıdır diye soruyor. Aleyhisselam da tebessümle beraber evet sana bunun için sevap vardır buyuruyor. Şimdi efendim burada şöyle bir genelde takılıyor bazı alimlerimiz. Ya boşanmışsınız eşinizden, Allah hepimize huzurlu bir aile hayatı versin diyelim önce. Ya da ölmüştür birisi. Hangisi? İşte burada koca ölüyor, kadın kalıyor. Efendim dolayısıyla yani çocuklarım demeye çekiniyor, utanıyor Peygamberimize. Ebu Seleme'nin çocukları diyor. Ama bunu söylerken Resulullah'ın hanımıdır Ummu Seleme o an. Ve İyaşesini Resulullah Aleyhisselam karşılıyor. Yani Resulullah Aleyhisselam'ın cebinden önceki kocanın çocuklarına baktığını söylüyor. Aslında incelik burada. Atlanıyor burası. Tabii Resulullah bunun farkında. O yüzden tebessümle beraber cevap veriyor ve sevap olduğunu söylüyor. Yani zaten benim cebimden bakıyorsun, yapıyorsun demiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir incelik var. Ola ki şu an beni dinleyen arasında vardır ya da dinleyenlerim arasında yoksa da onların arkadaşlarından, akrabalarından vardır. Bir şekilde kadınsa kocası, hanımsa erkekse hanımı vefat etmiştir. Çocukları kalmıştır. Ve o bir şekilde evlenmiştir. Efendim işte evlendiği eşinin çocuklarına bakmakla sorumlu olmamakla birlikte işte Resulullah Aleyhisselam önümüze böyle müthiş bir tablo koyarken bu rivayeti bizim de önümüze Ummu Seleme annemiz getiriyor. Dolayısıyla sevap nedir? Allah'ın ve Resul'ün razı olduğu her şey sevaptır. Ama aleyhisselam onlara bakmak zorundasın ifadesini kullanmıyor. Çünkü sahabeler arasında bakmak zorunda mıyım, mecbur muyum deyimleri yoktu. Onları biz kullanıyoruz. O yüzden aklınıza böyle bir soru gelmesin. Bilmem hatırlar mısınız? Ben çok kullandığım bir şey var. Bilhassa Hatice annemiz de bunu çok kullandım radıyallahu anha, tabii çok oluyor ama kaç ders geçti bunun üzerinden. Şimdi biz mecburiyet dikenliğinde o mecburiyet dikenleriyle oramızı buramızı kanatırken muhabbet gülistanına ulaşamadık. O yüzden biz şöyle ifade kullandık. Mecburiyet dikenliğinden muhabbet gülistanına. Yani bakmaya mecbur muyum? Ben bunu yapmaya mecbur muyum? Mecburiyetten muhabbete. Şimdi bize bir görev verilmiş. Filan gün filan saatte bir radyo programı bir saatlik yapılacak. Tamam, vazifedir. Amenna. Çok zor değil. Bu bir televizyon olsa, görüntü olsa biraz daha tabii farklı bir şey gerektiriyor. Sonuçta bir radyo. Açarım bir tane kitabı, okurum size. Birçok kişinin yaptığı gibi yapalım. Yani çok zor iş değil. Ama tutup da biraz çalışarak efendim yani zaten çalışıldığı, araştırıldığı, emek verildiği anlayanlar tarafından anlaşılır efendim. Ya ben çalışmaya mecbur muyum? Açarım bir tane kitabı okurum, çok zor iş değil. Ama muhabbet olmaz. Kitaplar güzel değil demiyorum. Elbette güzeldir. Hepsi birbirinden güzel. Ben şimdi size bir çiçekten bal sunmuyorum. Birçok çiçekten bal sunduğum için efendim bu bana da ayrı bir zevk veriyor. Yani o yüzden Peygamberimiz Aleyhisselam burada bu ifadeyi kullanırken Ummu Seleme annemizin de inceliğini gözden kaçırmayacağız. Yani ey Allah'ın Resulü, senin bana verdiğin paradan, maldan, mülkten ben önceki kocamdan olan çocuklara veriyorum. Onlara bakıyorum. Bir taraftan kazanan o değil çünkü Aleyhisselam'ın verdiği maddi güç. Bir yandan bunun fetvasını alıyor ve ümmete bir kapı açıyor. Yani bir şekilde böyle evli olan bir aile kocasından, eğer kadınsa dul kalan kocasından, eğer kocaysa dul kalan hanımından, yani önceki çocuklarına para, bakım yapmada sevabı alabileceği gibi yapılması da burada el altından tavsiye edilmiştir. Emredilmemiştir. Emir kime verilir? Sözden anlamayana söylenir emirler. Bu insanlar zaten nasıl sevap alırım derdindeler. Biz bu işten nasıl sıyırırız derdindeyiz. Farkımız o. Sıyırmak efendim, kaçmak yani. Nasıl yan çizeriz, nasıl kurtarırız, nasıl ucuza kapatırız, sıyırırız. Sevap derdimiz olsa ya. Bakın derdiniz, siz demiyorum, biz diyorum. Yani sevap derdimiz oldu mu zaten o kadar sevap kapısı var ki bu kapıları açtığımızda efendim çok güzel haller göreceğiz. Ummu Seleme Hint annemiz bize bu konuda çok güzel örnek oluyor. O yüzden Ummu Seleme Hint annemizin alime sahabiler arasında olduğu ifade edilir. İlim sahibi bir hanımdır. İlim sahibi. Hatta yani ben çok da bunu önemsemiyorum ama paylaşmalıyım sizlerle. Çünkü kaynaklar durmuşlar. Günümüzün eserlerde bu konuda bayağı bir çalışma yapmışlar. Yüksek lisans doktora düzeyinde çalışmaları gördüm, okudum ben. İşte o dönemlerde okuma, yazma, bilme oranı üzerinde durulmuş. Mesela Mekke'de efendim 17 kişinin ismi geçiyor okuma, yazma bilenler arasında. Ummu Seleme'nin de bunların içinde olduğunu görüyoruz. Yani en zor zamanda. Ancak unutmayalım, o dönemde okuma, yazma, bilmek bugünkü anlamda ilim sahibi olmak anlamına gelmiyor efendim. Çünkü onlar mesajın tamamını sadece teorik olarak değil, hayata nasıl yansıması ve yaşanması noktasına varıncaya kadar en iyi verici olan Peygamberimiz Aleyhisselam'dan, en iyi alıcı olan sahabe-i kiram almışlar. İfadeye dikkat edelim. En iyi verici olan Peygamberimiz Aleyhisselam'dan, en iyi alıcı olan sahabe-i kiram. Biliyorsunuz Resulullah Aleyhisselam, yani yapmadığı, etmediği bir şeyi anlatan birisi değil. Kendi yaptığı bir şeyi siz yapmayın dememiştir. Yapmadığı bir şeyi yapın dememiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten bizim de yani bu manada bir yapıcı anlamda bir etkimizin olmasının sebebi de budur. İnsanlara yalan söylemeyiniz diyoruz. Ayetler, hadisler okuyoruz. Biz yalan söylüyorsak bir kıymeti yoktur. Salih ve sadık olunuz, doğru olunuz diyoruz. Ayet ve hadisler okuyoruz. Biz salih ve sadık, doğru olamadığımız sürece bir kıymeti yoktur. O yüzden Ummu Seleme annemizin okuma yazma bilmesi bugünkü anlamda şu kadar ansiklopedi, şu kadar tefsir, bu kadar hadis, bu kadar fıkıh, bu kadar kitap okudu, siyer-i İslam tarihi okudu, ilim sahibi oldu demiyoruz efendim. İlim ne? Kur'an-ı Kerim. Allah aşkına bunun üzerinde ilim olabilir mi? Her şeyi bilen Allah bir kitap gönderiyor. Ve Resulullah Aleyhisselam bu kitabı hayatına ve o ashabın hayatına yansıttığı gibi aynı zamanda anlatıyor da yani. Ve Ummu Seleme annemiz en yetkili ağızdan alıyor bu ilmi. Bütün bunlara rağmen annemizin okuma yazması olduğu, efendim vahiy katiplerine rica ederek bir musaf metni de yazdırdığı rivayetleri geçer kaynaklarımızda. Evet, aynı zamanda Ummu Seleme annemiz dedi ki, yani alim diye geçerken kaynaklarımızda, Peygamberimiz Aleyhisselam'dan sonra tabi bunları yaşayacak. Şu anda onları görüyoruz. Sorulan sorulara cevap noktasında ciddi bir şekilde fetva verdiğini görüyoruz Ummu Seleme annemizin. Yani birçok ayeti kerimenin efendim ne üzerine nazil olduğu, bak tamamının demiyorum, o Hazreti Ayşe annemize ait, Ummu Seleme annemiz için birçok ayeti kerimenin hangi mevzuda nazil olduğu, nerede nazil olduğu bilgisi efendim ondan geliyor. Aynı zamanda konu bir daha dönmeyeyim diye söyleyeyim, kendisinden de 378 hadis-i şerif rivayet edildiği kaynaklarımızda var. Ve Ummu Seleme annemizin bu manada ilmi yönünü, ilmi boyutunu, buğdunu ortaya koymuş efendim oluyorlar. Şimdi bu derse girsem mi girmesem mi diye düşünmüştüm. Haftaya mı bırakayım diye düşünmüştüm ama bir giriş yapayım zamanım yettiği kadarla. Hazreti Ayşe annemizi sizlerle paylaştığım uzun bir bölümler vardı hatırlarsanız. Orada kısmen ifade etmeye çalışmıştım efendim. Hazreti Ayşe annemize karşı Resulullah Aleyhisselam'ın son derece sevgisi, muhabbeti var. Ve bu konu zaman zaman diğer hanımlar arasında bazı problemler çıkmasına sebep olmuştur. Ve bunların çözümünde Ummu Seleme annemizin çok müthiş rolleri var. Onlara değil de başka bir şeye temas etmek istiyorum. Resulullah Aleyhisselam kendisine hadise intikal edince buyurmuştu ki, Ayşe'nin benim yanımda özel bir yeri var. Çünkü sadece onun yanındayken ben, bana vahiy geliyor. Yani Resulullah vahiy devamlı geliyor da Hazreti Ayşe annemizin yanındayken vahiy geliyor. Ne anlama geliyor? Diğer annelerimizin yanındayken vahiy gelmiyor demektir. Ancak daha sonraki dönemlerde, işte asıl incelik burada, çünkü Ummu Seleme annemizin yanında da vahiy gelme sahnesi var. İki türlü bunu göreceğiz. Birisi Ummu Seleme annemizin sorduğu sorular üzerine inen ayetleri biliyoruz. Bir de herhangi bir şey sormasa da gelişen hadiseler içerisinde Resulullah Aleyhisselam Ummu Seleme annemizin yanındayken ayetlerin geldiğini görürüz. Biraz çalıştım ben bu konuya. Yani sadece bir radyo programında sizlerle paylaşayım değil. Değil efendim. Sizden de ricam şu. Yani böyle dinlemeyle, tamam bu güzel bir şey ama yani gerçekten biz her şeyi anlatamıyoruz. Her şeyi de bilemiyoruz. Yani kaynakların tümünü inceleyip de yani çok hoş bir şekilde yorumlayamıyoruz. O yüzden lütfen okuyunuz. Yani bir de böyle ufak kitaplar, özet kitaplar değil efendim. Böyle genişçe okuyalım, çok okuyalım. Yani ne kadar fazla okursak onda olmayan onda olun, şunda olur, şunda olur. Böyle güzel şeyler olur. Hatta ben size bir isim vererek efendim bir güzel anımı paylaşmak istiyorum. Çünkü çok okuyunuz derken neyi kastediyorum? Efendim Allah'ıma hamdolsun, Rabbim güzel bir yol nasip etti. Allah cümlemize her şeyin hayırlısını versin. Peygamberimiz Aleyhisselam ve sahabe-i kiram üzerine çalışmalar yapan bir kardeşiniz. Efendim arzu ediyordum, istiyordum ki İslam tarihi siyere ilişkin kitaplarım Erkam Yayınları'ndan çıksın. Çünkü ben daha önce çok kitaplar yayınladım değişik yayın evlerde. Bekledim, işte sahabe ile ilgili ilk yayınladığım kitap Hazreti İkrime radıyallahu anh oldu. Kitabın da adını Müslümanım, Muhacirim, Mücahidim vermiştik. Efendim o yıllarda çok oluyor. Bu yayın müdürlüğüne bakan, editörlüğünü yapan, o konuda Erkam yayınlarında söz sahibi olan kişinin bir tanesi de hepinizin çok iyi tanıdığı, sevdiği, saydığı Mustafa Eriş abiydi. Kendisiyle o günlerde tanışmıyorduk biz henüz. Ama orada bu vazifeyi yapıyordu. Yayın başında o olduğu için ben hazırladığım, yazdığım o kitabın metnini CD'siyle beraber posta yoluyla ona gönderdim. Efendim, o kitabı alıyor, okuyor, bana telefonla geri döndü. Ve çok mutlu olmuştum. Dedi ki, bunun arkası var mı? Yani ses tonunda çok tatlı bir tebessüm var. Seste bile tebessüm vardı. Arkası var mı? Anlamadım dedim ben. Dedi ki, ne güzel yazmışsın, kalemine sağlık. Ne kadar hoş, ne kadar güzel. Aman bunun arkası gelse çok iyi olur dedi. Oysa orada İslam tarihinde o yazıyor. Değil mi efendim? Sahabe-i Kiram'ı çok güzel yazıyor. Hepimiz okuyoruz sohbetlerde elhamdülillah. Güzel yazıyor. Genellikle birçok yayın evinde, birçok dergide bir alanda birisi yazıyorsa o alana başka biri girince o kişiye orada yazı yazdırmazlar. Orada kitap yayınlatmazlar. Ben ya yazıyorum biliyorum çünkü yani. Ancak elhamdülillah Allah'ıma hamdolsun. Hiç hani tanışırsınız da sizi tanıyor, arkadaşsanız sorun değil. Tanışmıyorduk o zaman. Ben kitabı gönderdiğimde yani İslam tarihiyle sahabeyi yazan adama efendim ben de sahabe gönderiyorum. Ki onları zaten iklime zaten yazmış o. Ben de gönderiyorum ve bana diyor ki arkası var mı bunun? Abi dedim, tabii o zaman abi demiyoruz. Mustafa Eriş Bey diyor, o da bana Adem Bey diyor tabii. Resmiyiz, henüz tanışmıyoruz. Tabii efendim, tabii ki Mustafa Eriş Bey dedim. Çalışmalarım var, çalışıyorum. Dedi ki bunları geciktirme, bunları gönder dedi. Mustafa Bey dedim, ben bir şey soracağım, buyurun dedi. Bu alanda siz yazıyorsunuz. Ben bekliyordum ki ya işte ne gerek vardı, zaten yazıyorum ben. Hem bunu buraya niye gönderiyorsun? Burada ben yazıyorum, ben varım zaten. Diyeceğinizi bekliyordum dedim. Verdiği cevap çok düşündürücüydü. Sahabe yazan insan sahabe ahlakıyla ahlaklanır efendim. Bana dedi ki aynı sahabeyi 50 kişi yazsın. 50 ayrı bakış açısı olur. 50'si de fayda verir dedi. Yeter ki sahabe yazalım dedi. Hocam sen devam et dedi. Ben o kadar sevindim, ona dua ettim. Tabii şimdi tanışıyoruz, sevişiyoruz, abi diyoruz birbirimize. Niye bunu söylüyorum efendim? Birini övmek, yermek için değil. Hakkı teslim de gerekiyor. Bu da önemli bir şey. Ama burada bir şey söylemeye çalışıyorum. Yani bir alanda yazı yazan bir insanın yani o pastasını paylaşıyorsunuz. Efendim, pasta ancak ona yetiyor. Adam İsa'yı yazmış yani bir sahabe hayatı içerisinde. Şimdi İsa'yı yaşıyor. Tutuyor pastanın yarısını size veriyor. İşte bu çok önemli bir şey. Ben o yüzden bunu büyüklerimden gördüğüm için ben söylüyorum. Yani ben olayım başka biri olsun. Bir sahabe hakkında yazısını okuduğunuzda, kitabını okuduğunuzda, efendim sohbetini dinlediğinizde ha ben bunu okudum, öğrendim diye bununla efendim yetinmeyeceğiz. Ne yapacağız? Başka başka hatiplerden dinleyeceğiz. Ancak hatipleri seçeceğiz. Sahabeye karşı ne kadar edepli. Sahabeyi kullanmak başka, sahabeyi paylaşmak başka. Sahabeyi kullanmayacağız, kullandırmayacağız. Onu hayatımıza paylaşacağız. Hayatımıza örnek alacağız. Hayatımıza geçireceğiz. Hayatımız onlarla bir mana kazanacak. Asıl derinlik budur. Asıl ufuk budur. Ben o yüzden efendim Ummu Seleme Hint annemiz, şu anda onu paylaşıyoruz. Onunla ilgili çok daha farklı eserler okuduğunuzda benim bu konuda ne kadar çok şey anlatamadığımı, bilemediğimi, belki yanlış anlattığımı göreceksiniz. Şimdi efendim Ummu Seleme Hint annemizin yanında evinde gelen ayet-i kerimeler var. Elbette bütün Kur'an güzeldir. Bütün ayetler güzeldir. Amenna. Ancak çokça duyduğunuz, bildiğiniz bazı meşhur ayetlerdir bu diyor. Bir yandan da saatime bakıyorum. Bugün bize ayrılan sürenin dolduğunu görüyorum. Efendim, muhabbetli bir radyoda muhabbetli dinleyenlerime muhabbet fedaileri, sahabeleri paylaşırken zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyoruz. Allah-u Teala sadece konuşmayı dinlemeyi değil, onların o güzel ahlakıyla ahlaklanmayı cümlemize nasip eylesin diyor. Önümüzdeki haftalarda bu güzel güzelliği, güzelliğine uygun bir güzellikte yine sizlerle paylaşmak ve bu güzellerle güzelleşmek arzusuyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.